İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Gerçeği programıyla tekrar beraberiz. Bugün Akın Hocam, Onur Hocam ve Cihat Hocamla beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Buyurun hocam.
Evet, görürseniz, dilerseniz vücudumuzdan bahsedelim. Şimdi sayısız yaratılış delille incelediğimizde görebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi sindirim sistemi. Şimdi sindirim sistemi deyince, işte biliyorsunuz ağız boşluğu var. Bir lokma ilk ağzımıza aldığımızda yediğimiz yer var. Yutaktan sonra mideye, sonra bağırsaklara geçiyor. Böylesine bir sistem. Şimdi bu sistem ne işe yarıyor diye baktığımızda, şimdi her hücre, 100 trilyon kadar hücremiz var ve her hücre ihtiyacı olan maddelere ulaşmak zorunda. Ulaşmak zorunda ama yerleri sabit bunların. Ne olacak? Bunlara besinin ulaştırılması gerekiyor. Ne halde ulaştırılması gerekiyor? Molekül düzeyinde ulaştırılması gerekiyor. Mesela şeker molekülü şeklinde ulaşması gerekiyor. Bir armut, bir pilav tanesi ya da işte bir et parçası şeklinde değil. Yediğimiz şeylerin o yüzden sindirilmesi gerekiyor. Yani burada çok detaylı bir plan olduğunu şimdi bir kuş bakışı olarak bir görelim. Şimdi detaylarına gireceğim. Bakın bunun sağlanması için bu moleküllerin, çünkü etrafta biz sofraya oturduğumuzda karşımıza gelen kapta neler var? Et var, ekmek var, değil mi? Sebze var, meyve var. Ama hücrelerimizin ihtiyacı olan ne? Moleküller. Moleküler düzeydeki kimyasallar. Değil mi? Yağlar. Hepsi böyle küçük parçalara bölünmüş haliyle moleküler düzeyde parçalanmış halleri de ulaştırmak zorunda. Yoksa yani istediği kadar bütün halinde olsun. O gıdaların hiçbir anlamı yok hücrelerimiz için. İşte bunun için bir de bakıyoruz ki çok hassas bir şekilde ayarlanmış bir plan var. Öylesine basamaklar var ki birbirini takip eden. Bir basamağı çekip alsanız o hücreye o kimyasallar ulaşamıyor. Şimdi bakın, biraz detaylarına girelim şimdi. Dedik ki sindirim ilkokulda da öğretirler. Sindirim ilk olarak ağızda başlar. Neyle başlar? Bir, dişlerin öğütme hareketiyle, koparma hareketiyle ve çiğneme hareketiyle başlar. Burada ilk olarak devreye giren nedir? Hepinizin malumu tükürük. Şimdi bakın, onun detaylarını şimdi görmeye başlayalım. Şimdi ilk olarak ağız boşluğuna geliyoruz. Yediğimiz gıda, bakıyorsunuz burada kırmızıyla görünen lokmayı insan parçalamaya başlıyor. Şimdi bir defa burada bir mucize var. Nedir o? Dişlerin varlığı. Gıdanın parçalanması. Bakın ilk olarak daha ilk adımda parçalanma hareketi başlıyor. Bir. Bunu hani herkes olağan kabul eder. Yani zaten parçalanması gerekiyor diye düşünebilir. Bakın şimdi hangi detaylar var. İkinci detaya geçiyoruz. Tükürük bezleri var. Bakın burada güçlü bir şekilde tükürük salgılanmaya başlanıyor. Bakın şu kanallardan tükürük artık böyle bol miktarda püskürtülüyor o lokmanın üzerine. Amaç ne burada? Bir defa o yediğimiz gıdanın, kuru gıdanın, bu kuru da olabiliyor çünkü, ıslatılması ve yumuşatılması. İki, tükürük salgısının içinde enzimler var. Mesela amilaz denen bir enzim var. Karbonhidratlar daha ilk noktada amilaz enzimiyle ağızda parçalanmaya başlıyor.
Nişastayı evet hemen
Evet.
parçalıyor.
Nişastayı artık şekere çevirmeye başlıyor. Herkes çok iyi bilir. Bir parça ekmeği ağzınızda uzun bir süre tutun. Ağzınızın tatlandığını hissedersiniz. Ağzınızdaki şeker değildir ama ekmektir. Bakın işte ekmek, karbonhidrat şekere çevriliyor da o yüzden. Başka bir detay, tükürük salgısının içinde bir bikarbonat denen özel bir kimyasal var. Bikarbonat. Neden bikarbonat olsun? Neden başka bir sıvı değil de bakın çok özel hazırlanmış bir kimyasal sıvı. Bunun sebebinin de şu olduğu anlaşılmış durumda. Gıdanın içindeki toksin maddelerin etkisiz hale getirilmesi. Çeşitli zehir maddelerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bir karbonat adlı madde salgılanıyor. Artı asitleri de nötralize etmek için, asitlerin de etkisini gidermek için. Şimdi böylesine bir plan var. Bakın daha ağızda başlıyor planlama. Daha bir sonraki basamaklar şimdi geldiğinizde yani Allah'ın nasıl sonsuz bir ilimle yarattığını basamak basamak görmüş olacağız hep beraber inşallah. Geçiyoruz diğer adımlara. Evet, tükürük bezlerinden salgılanan tükürük geldi. Şimdi yutma olayı başladı. Bakın lokma yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi burada gerçekleşen harikalar var. Bir, yumuşak damak, bakın buradaki damak ne oldu? Yukarı doğru kalktı. Amaç ne burada? Bir engelleme. Bakın lokma yalnızca mideye doğru gitmesine yönelik olarak yönlendiriliyor. Bu çok önemli. Burada bir amaç var ve bu amaç kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor. Ne olmaması lazım? Bir defa lokmanın burnumuza kaçmaması gerekiyor. Bunun için ne yapılmış? Bakın yumuşak damak dediğimiz kısım hemen kapanıyor ve engelliyor lokmanın yukarı gitmesini. İkinci bir koruma mekanizması daha var. Şimdi onu da göreceğiz. İkinci ihtimal nedir? Bizi bekleyen başka bir tehlike. Yani buruna kaçması o kadar tehlikeli bir şey değil. Ama eğer trakeaya yani nefes borumuza kaçarsa işte bu çok tehlikeli. İnsanın ölümüne sebep olabilecek bir şey. Ve bu da bakın nasıl önlem alınmış. Görüyoruz şimdi. Bakın lokma burada hazır beklerken şimdi görüyoruz. Epiglottis denen bir özel bir yapı var. Kıkırdamsı bir yapı ve bu nefes borusunu kapıyor. Nefes borusu kapandı ki lokma yalnızca yemek borusuna doğru yönlendirilsin diye.
Yutkunma hareketi olduğu zaman oluyor değil mi?
Evet. Yutkunma hareketiyle beraber bunlar gerçekleşiyor. Zincirleme olarak gerçekleşiyor. 40, 50, 60 tane kas düzenli olarak birbiri ardınca kasılarak lokmayı tam da yemek borusuna, özofagus dediğimiz yemek borusuna doğru yönlendiriyorlar bu şekilde. Burada dil zaten başlı başına büyük bir kas kütlesi. Lokmayı arkaya doğru itti. Yumuşak damak kapandı ve epiglot da kapandı. Yemek hava borusuna kaçmasın diye lokmamız. Ve yalnızca yemek borusuna doğru bir yönlendirme kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi.
Tek bir hata olsa insan yaşamı söz konusu değil.
Yani hiç kimse bugün hayatta olmaz. Kimse 12-13 yaşına bile ulaşamaz yani değil 2-3 yaşına kadar gelişmesi. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Hayatla mukabil değil. Dil yani insan türünün devamı. Bu da mümkün değil.
O nefes borusunu kapatan bölüm yemek borusunu kapatsaydı eğer, nefes borusundan izin verseydi lokmanın geçmesine, bunu hangi mutasyon ne kadar sürede müdahale edip de düzeltecekti?
Böyle bir mutasyon bunu açıklamak yani çok en büyük saçmalamaktır. Çünkü neden? Bunun yani deneme yanılma yoluyla ulaşılabilecek bir şey değil, mükemmellik değil bu.
Evet.
Bunun zaten böyle olması gerektiğinin bilinmesi gerekiyor ki Allah biliyor. Ve buna göre de yaratıyor zaten Allah.
Kusursuz.
Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Çünkü bakın mesela yoğun bakımda işte bütün bu fonksiyonlarını yitirmiş insanlar, yaşlı insanlarımız olabiliyor. Ve bu insanlar en büyük problem nedir biliyor musunuz? Bütün kalbi düzenli olarak çalışsın. Beyin fonksiyonları yerinde olsun. Kasları, ayaklarımızın bütün vücut fonksiyonları yerli yerinde olsun. Ama eğer yediğiniz yemek hava borunuza doğru akciğerlerine kaçarsa ne oluyor biliyor musunuz? Akciğerleriniz zatürre oluyor. Mikrop kapıyor ve kısa sürede kaybediliyor bu hastalar. Aspirasyon dediğimiz mikrop akciğerlerin mikrop kapması olayı gerçekleşiyor. O yüzden lokmanın hala içinde mikroplar barındıran lokmanın, çünkü dışarıdan istediğimiz kadar yüzünü steril etmeye çalışalım edemeyiz. İlla ki üzerinde mikroplar vardır. Sebze olsun, meyve olsun ya da pişmiş bir yemek olsun. Bunun, bu steril olmadığı için bunun akciğerlere gitmesi, insanın kısa süre içinde akciğer enfeksiyonuna yakalanması, zatürre olması ve ölmesi anlamına geliyor. Ancak ve ancak yemek lokmalarının güçlü bir asit ortamda tamamen mikroplardan arındırılabileceği bir ortam var. Mide ve oraya yönlendiriliyor lokma. Maşallah. İşte bunu bilen bir akıl var ve bu mükemmel bir şekilde işliyor. Maşallah. Devam edelim. Evet, şimdi bakın başka bir mucizevi bir durum. Lokma aşağı doğru ne yapılıyor? Sürükleniyor. Neyle sürükleniyor peki? Bakın mükemmel bir hareket var. Şimdi hani buna sıvazlama hareketi, peristalsis bunun Latince'deki tıptaki adı. Sıvazlama hareketi diyebiliriz. Yani yukarıdan alıp aşağı doğru lokmanın itilmesi hareketi. O da şöyle gerçekleşiyor. Ön taraftaki aslında yemek borusu boylu boyuna bir kastan başka bir şey değil. Ama ilginçtir, bir boru şeklindeki bir kastan bahsediyoruz. Çok özel bir tasarımı var, tasarım derken yani yaratılışı var. Özellikle bu amaç için yaratılmış. Başka hiçbir amacı yok. Kolumuzdaki kasları biliyorsunuz işte kemiklerimizi kolumuzu hareket için kullandığımız düz kas, şey, çizgili kaslar, bacaklarımızdaki yine aynı şekilde, işte boynumuzu hareket ettirdiğimizdeki işte buradaki kaslar yine aynı şekilde bir harekete yönelik değil mi? Ama yalnızca bu özofagus dediğimiz yemek borusu boru şeklinde bir kastır ve çok özel bir yapısı vardır. O da şu. İçine herhangi bir yumru şeklinde bir lokma girdiğinde bunu ileri doğru iter. İleri doğru itmeye başlar. Ve bu nasıl gerçekleşir biliyor musunuz? Lokmanın ön tarafındaki kaslar gevşer, arka tarafındakiler sıkışır. Kasılır yani. Ve böylesine aşağı doğru bir hareket bu şekilde gerçekleşir.
Yani maşallah. Boşlukta düşme gibi bir hareket yok değil mi hocam? Onun
hayır. Gerçek bir ilerleme olan bir şey değil bu. Evet. Siz isterseniz amuda kalkın, lokmayı yutun, o midenize gider.
Hı hı. Maşallah.
Eğer reflü veya başka bir şekilde mekanik yemek borusuyla mide arasındaki kapak bozulmamışsa eğer ve yemekler de yukarı doğru kaçmıyorsa mekanik, yani bu bir hastalıktır, reflü hastalığı herkesce malum. Böyle bir şey gelişmemişse normalde yemek, lokmalar aşağı mideye doğru itilir.
Sıvılar bile öyle yani. Sular, su bile.
Su bile için yani yer çekimine ters olarak durun. Tepe aşağı, baş aşağı durun. O su bile yine midenize ulaştırılır bu şekilde.
Maşallah.
Şimdi bakın burada az önce bahsettiğimiz o midenin kapağı noktasına geldik. Bu kapak aslında kasıl halde duran bir kas. Ne diyelim buna? Bir
mandal gibi.
Mandal da değil, halka şeklinde. Halka şeklinde bir kapak. Yani böyle açılıp kapanan bir kapak değil ama halka şeklinde kasılmış halde duran bir kapak. Fonksiyonel bir kapak. Yani kapak görevini yerine getiren bir kısım kas hücre grubu var orada. O kas hücre grubu yalnızca burada var bakın. Burada yok. Daha ileriki safhalarda, ilerleyen şeylerde yok. Önceki santimetrelerde yok. Yalnızca burada var. Amaç ne? Mide muhtevasının yukarıya doğru kaçışını engellemek. Şimdi burada yine başka bir akıl alameti var. O da şu. Neden yukarı kaçması engellensin? Sebebi şu. Buradaki midenin iç duvarı tamamen farklı bir yapıya sahip. Farklı bir fizyolojiye sahip, apayrı bir ortamı var. Biliyorsunuz mide asidi vardır. Asidik bir ortama dayanıklı bir şekilde maruz kalabilecek şekilde yaratılmış bir yapı. Mide iç duvarı. Ama şuradan yarım santim yukarı çıkın, bunun hiçbir koruması yoktur. Yani özofagus, yemek borusu, korunur bir yapıya sahip değildir. O yüzden asidin yukarı doğru kaçması mide yanmasına, yani göğüste yanmaya sebep olur. Ve işte herkesin işte gastrit oldum, ağzıma acı su geliyor gibi tarzı bu şikayetleri bu kapak bozulduğunda ortaya çıkan şikayetlerdir. Normalde sağlıklı bir bireyde bunlar mükemmel bir şekilde çalışan sistemlerdir. Koruyucu sistemlerdir. Bak koruyucu diyoruz. Korumak ne demek? Bir tehlike var. Ve bu tehlikenin önlemi almış demek değil mi?
Tehlikenin formülünü bilen bir akıl evet. olması gerekiyor koruması evet. için.
Ve akıldır bu. Başka hiçbir açıklaması yok. Tesadüfle böyle bir şey olabilir mi? Evrimcilerin saçma iddialarına yine hatırlayalım. İşte bütün bunlar tesadüfen olmuştur. Zaman içinde gelişmiştir iddiası. Çok çok komik kalıyor. Bu öyle gerçekler karşısında.
Öyle bir zaman yok insan hayatında.
Tabii deneme yanılma zamanı yok burada.
Bir de mesela biraz önce dediğin gibi Cihat Hocam, yani normalde olsa o yemek borusundaki gibi bir sistem olsa midenin içerisinde biz sürekli olarak acı hissediyor olurduk. Yani sürekli evet. olarak midemiz böyle normal derimize asit dökülmüş gibi adeta sürekli midemiz yanıyor Hı-hı. olurdu. Hı-hı. Ama biz normal midemizde hiçbir şey hissetmiyoruz. Evet. Yani yemek yiyoruz rahat bir şekilde, hiçbir sorun olmuyor, hiçbir ağrısızı, yanma tarzı bir şey hissetmiyoruz. Tamamen o dediğin gibi oranın içerisinde tabii mukus da kaplanıyor aynı zamanda.
Koruyucu bir tabaka koruyucu, var tabii.
Bir tabaka var. O tabaka vesilesiyle biz o asidi hissetmiyoruz. Ve bu çok büyük bir nimet. Ve DNA'da kodlu olması gerekiyor bunun.
Evet.
Yani DNA'da kodlu bir mekanizma. Bunu yine evrimcilerin iddiası mutasyonlar kodladı diyorlar. Gerçekten yine çok komik bir iddia olmuş.
Şimdi birazdan değineceğimiz detaylar. Şimdi burada yani 100 tane basamak desek yetmez. 1000 tane desek yine az kalır. Yani binlerce mekanizma var. Binlerce basamak var. Sindirimin mükemmel bir şekilde işte ilk bahsettiğim her hücreye ulaştırılması gereken, yani o molekül boyutundaki gıdaları ulaştırılması safhaları binlerce diye nitelendirilebilir, binlerce diye sayılabilir. Kabaca, özet bir şekilde anlatıyorum ben. Şimdi burada lokma mideye doğru geldi. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Bir defa mide aslında tam anlamıyla burada temsili olarak çizilmiş. Böylesine geniş bir odacık şeklinde hazır beklemiyor. Aslında kasılı bir şekilde küçülmüş haliyle bekliyor. Bir sonraki videoda onun o halini göreceğiz zaten. Kasılı bir şekilde duruyor ve içine bir lokma girdiğinde yemek yemeye başladınız. Bir tost diyorsunuz ya da işte bir kap yemek yemeye başladınız. Mide gittikçe şişmeye başlıyor. Şişme derken genleşmeye başlıyor. Ve bu noktada ne oluyor? Mide duvarının genleşmesi, gerilmesi neticesinde ortaya bir hormon çıkıyor. Adı gastrin. Gastrin denen bir hormon. Hormon neydi? Önceki programlardan herkes hatırlayacaktır. Hormon dediğimiz şey mesajcı protein. Protein nerede kodluydu? Bilgisi neredeydi? DNA'da. DNA'da kodlanmış olan bir protein mesajcı özelliklerine sahip haliyle, hormon diye nitelendireceğimiz haliyle gastrin adı. Burada üretiliyor. Mide tarafından, midenin duvarı tarafından üretiliyor. Ne zaman üretiliyor? Bakın zamanı da çok önemli. O bilginin gerektiği zaman, gerektiği yerde üretilmesini şahit oluyoruz burada. Mide lokma tarafından gerildiği zaman üretiliyor. Şimdi bu hormon ne işe yarayacak diye hiçbir şey bilmediğimizi farz edelim ve soruyoruz. Bu hormon ne işe yarıyor? Yani ne anlamı var böylesine bir bilginin DNA'da bulunmasının ve lokma mideyi gerdiğinde ortaya çıkmasının, üretilmesinin? Çok hayati bir görevi var. O da şu. Gastrin üretildiğinde dolaşımla tekrar mideye ulaşıyor ve midedeki parietal denen özel bir hücre grubunu, mide duvarındaki özel bir hücre grubunu iki ayrı fonksiyonunu başlatıyor. Çok hayati fonksiyonlar sindirimde. Bir, hidroklorik asit denen asidi üretmeye başlattırıyor, daha önce üretilmezken. İki, pepsin denen başka bir enzimin üretilmesini başlattırıyor. Gastrin. Başka hiçbir görevi yok vücutta. Bakın çok ilginç. Ve ne oluyor? Hidroklorik asit üretiliyor. Çünkü lokmanın bir defa içindeki mikroplardan arındırılması gerekiyor. Vücuda girmiş olan dış ortamdan alınan bir gıda bu. İki, pepsinin, şimdi pepsine de bakıyoruz hemen. Ne işe yarayacak diye bakıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor tek başına. Ancak pepsin, şimdi hidroklorik asidin başka bir fonksiyonunu da göstereceğim size. O da şu. Şimdi burada videoda bakın, şimdi burada görelim. Lokma midede şimdi hidroklorik asit ve pepsin enzimi üretildi. Böylesine bir sıvı ortamla muhatap olmaya başladı. Pepsin hidroklorik asitle bir araya geldiğinde pepsinojen denen aktif halindeki başka bir proteine dönüşüyor. Bakın basamakları gördünüz değil mi? Gastrin vardı. Gastrin hidroklorik asiti ürettirdi ve pepsini ürettirdi. Hidroklorik asitle pepsin bir araya gelince pepsinojen denen başka bir enzim üretildi. Peki pepsinojen ne işe yarıyor? İşte pepsinojen çok hayati bir görev sahip. O da şu. Gıdadaki, yediğimiz lokmadaki proteinlerin parçalanmasını sağlıyor. Proteinler pepsinojen olmadan asla ve asla parçalanmaz. İstediğiniz kadar eti çok iyi çiğneyin. Pepsinojen yoksa siz o et proteini alamazsınız vücudunuza. Maşallah. Bakın bu çok önemli. Maşallah. Ve bunun bilgisi nerede vardı? İşte midenin duvarındaki o parietal hücrelerinin DNA'sındaki o komuta merkezi dediğimiz çekirdeklerin içindeki DNA'da kodlu olarak vardı. Neyle üretilmeye başladılar? Gastrin proteinin, gastrin hormonunun emriyle üretilmeye başlandı. Pepsin hiçbir tek başına bir anlamı yokken hidroklorik asitle bir araya geldiği için, bakın orada da demek ki hidroklorik asitin de niçin üretilmesi gerektiğini başka bir amacı burada ortaya çıkıyor. Hidroklorik asitle bir araya geldi pepsin ve pepsinojene sebep oldu, dönüştü. Ve işte bu anda pepsinojen faydalı haliyle karşımızda.
Yani şunları anlatırken anlaması bile bir mesele. Evrimciler diyor ki bunları doğadaki tesadüfler, mutasyonlar, doğal seleksiyonlar. Bir madde geliyor, başkasıyla birleşiyor. protein ayrıştırıcı maddeye oluşuyor bir anda. Oradaki kasların yapıları tamamen o işte yemeği mideye götürmeye yönelik, mideye geldiği zaman işte ayrı bir kapağı var, işte ağızda ayrı sindirim. Evet. Ayrı maddeler hepsi DNA'sında kodlu. Yani insana verseniz şu maddeleri ürettiği laboratuvarda, işte bir maddeyi nasıl parçalar, işte o proteini nasıl ayrıştırır diye. Yani anormal bir ekip kurmanız lazım bir kere. Ve bayağı milyar liralar yani para harcamanız gerekiyor böyle bir şey için. Ve en sonunda size aylar sonra, yıllar sonra belki işte böyle bir madde ürettik diye karşınıza çıkarlar. E şimdi biz burada... Yani doğa mı yaptı bunları? Mutasyonlar mı yaptı? Bu DNA'daki bu maddelerin kodlanması mutasyonlara mı ait olmuş oluyor? Yani evrimciler nasıl bir vicdanla hareket ediyorlar? Gerçekten yani her iman hakikatini dinlediğimizde, gördüğümüzde enteresan bir yapılarının olduğunu görüyoruz. Yani bunun neresinde tesadüf var? Her aşaması çok detaylı mucizelerle dolu. Ya iki ayrı enzimin salgılanması gerekiyor. Birleşince başka bir enzim oluşturuyor. O enzim anca işe yarar hale getiriyor. İşte midenin yapısı ayrı, normal kapalı halde duruyor. Yemek geldiği zaman açılmaya başlıyor. Açıldığı zaman hormon salgılayacak sistem var. Yani bunu atomlar mı karar veriyor bunu? Atomlar mı? İçi boş atomlar mı diyor şu an?
Uçsuz atomlar mı? Hayır.
İşte bunu salgılamamız gerekiyor diye. Yani her aşaması mucize. Yani Allah'ın bu kadar nimeti varken kalkıp da bunları mutasyonlar yaptı değil mi? Çok büyük bir vicdansızlık.
Bunlar apaçık ayetler. Apaçık Allah'ın varlığının apaçık delilleri. Her biri o şekilde. Gastrin aynı şekilde. Pepsin, pepsinojen, hidroklorik asit. Hepsi aynı şekilde.
Bir de maşallah. Bu pepsin ve kimotripsin gibi proteolitik enzimler deniliyor bunlara. Özellikleri, muhteviyatı proteinleri ayırmak. Proteinlerin sahip olduğu peptit bağlarını, aralarındaki kovalent diğer bağların uzmanı bunlar. Evet. O bağların gelip etkisini ortadan kaldırıp o bağları kurmak zaten çok büyük bir iş. Onlar da enzimlerin yaptığı çok muazzam olaylar. O bağı kesmek de çok muazzam iş. Çünkü proteinin amino asitlerine zarar verilmiyor. Amino asitler çünkü tekrar kullanılmak üzere alınıyor. Evet. Sindirimin en önemli özelliklerinden birisi maddelerin yapı taşları, yani güzellikle diyelim, öyle tabir edelim, güzellikle ayrıştırılıp vücudumuzda tekrar kullanılmak üzere lazım olan yerlere taşınıyor. Sindirim bu. Pataküte böyle paramparça etmek değil. Özel hassas yerlerinden, birleşim yerlerinden kesip en küçük parçalarını, yani monomerlerini ayırıp onu da ihtiyacı olan yerlere nakletmek. Sindirim bu. Evet. Proteolitik enzimlerde bir ayrı mucize de şu. Sentezlendiği yer yine vücudun bir eti. Sentezlendiği, sentez aşamasının olduğu yerde yine proteinler çalışıyor. Çünkü bizim vücudumuz da yine proteinlerden oluşuyor. Enzimi, yani proteini parçalanma kabiliyetine sahip olan enzim yine proteinler tarafından midenin farklı bir yerde üretiliyor. Daha sonra mideye transport ediliyor. Şimdi düşünelim evrimci mantıkla. Eğer bu proteini sindirecek olan enzimler yanlışlıkla sentezlendiği yerde aktif halde pepsinojen olarak var olmuş olduğu an bir anda kendisini parçalamaya başlıyor. Yani bomba imalathanesindeki yanlışlıkla bir kıvılcımın çarpması gibi bir durum olur.
Tabii.
Nasıl hani bombada normalde patlamaz, ateş madde, evet. Yani bir şeyler gerekir. Onun gibi bu tip enzimler de, proteinler de mesela hidroklorik asite ihtiyaç duyuyor. O onun kofaktörü olmuş oluyor. Evet. Birleşince işte o zaman etkili bir, tam %100 etkili ideal formuna kavuşmuş oluyor.
Çok önemli bir noktayı burada açıkladın. Güzel açıkladın. Ben de bir özetleyeyim istersen. Şöyle ki, şimdi pepsinojen sonuç itibariyle o etteki proteinleri parçalayan peptit bağlarına, yani kısa amino asit bağları haline parçalayan enzimimiz pepsinojen. Şimdi pepsinojen direkt olarak o işte mide duvarındaki hücrelerde üretilseydi, dediğin gibi önce kendi üretildiği hücreleri parçalardı, sindirirdi. Ve mide duvarı diye bir şey kalmazdı. Değil mide delinmesi, zaten mide durmazdı orada. Mide hiçbir şekilde olamazdı. Başından ilk andan itibaren olmazdı. Ne oluyor onun için? İşte bu basamaklar özellikle yaratılmış. Böyle bir problem olmasın diye. Bahsettiğin o işte bomba etkisi olmasın diye. Kendini imha etkisi olmasın diye. Özellikle hidroklorik asitle beraber içeri midenin iç duvarına doğru salgılanıyorlar. Ve hidroklorik asitle karşılaştığında pepsin halinde üretildikten sonra karşılaştığında pepsinojen oluyor. Ve artık uzakta oluyor. Kendi üretildiği o hücreye zarar veremeyecek uzaklıkta oluyor. Neden? Arada ayrıca bir koruma tabakası da var, mukus dediğimiz. Bu da unutulmamış. Mukus denen ayrıca bir mide iç yüzeyini kaplayan hidroklorik asit, çünkü yine aynı şekilde yakacaktır mide duvarını. Veya işte pepsin artık oradayken niye hala mideyi tahrip etmeye devam etmiyor? Yalnızca içindeki lokmaları sindirmeye devam ediyor. Çünkü mide mukus denen özel bir tabakayla iç yüzeyi kaplanmış halde kendini koruyor da o yüzden. Maşallah. Yani bunların hepsi bakın bir akıl. Bir yaratılış gerçeği, her şeyi bilen, sonsuz güç sahibi Allah'ın yaratışı. Maşallah. Bakın burada şimdi tamam, sonuçta yediğimiz et ne olmuş oldu? Küçük peptit bağlarına parçalandı. Ama bunun vücut tarafından emilmesi şu anda hala gerçekleşmiş değil. Mide duvarı bu proteinlerin emilmesine yönelik bir yapı da değil. Ancak ince bağırsak dediğimiz özel emilme bölümüne gönderilirse bu sindirilmiş, yarı sindirilmiş gıdanın bir anlamı var. Buraya kadar yapılan bütün işlemler eğer bu muhteva eğer ince bağırsağa gönderilirse bir anlamı var. Ve bakın o da gerçekleşiyor gerçekten. Çünkü onun için bu amaçla, bu özel amaca yönelik olarak ince bağırsak yaratılmış maşallah.
Ve hepsi sırayla birbirine bağlı. Evet. Mesela bakın yemek borusu var. Yemek borusundan sonra mide geliyor.
Evet.
İnce bağırsak gelmiyor.
Evet. Ve bakın burada görüyorsunuz ince bağırsağa doğru gönderiliyor. İnce bağırsağa doğru gönderilmesi yine tek başına bir yeterli değil. Ancak pankreas ve karaciğer tarafından üretilmiş olan özel enzimler, safra asitleri, daha önceden üretilmiş ve safra kesesinde biriktirilmiş oluyor. Biliyorsunuz safra kesesinin şu anda ne işe yaradığını hep beraber göreceğiz. Safra kesesinde biriktirilmiş haliyle, hazır halde tutulmuş haliyle orada varsa bu gıdanın bağırsağa, ince bağırsağa gelmiş olmasının yine bir anlamı var. Ve bakın şimdi onu göreceğiz. Ne oluyor? Yarı sindirilmiş olan, parçalanmış olan gıdalar ince bağırsağa gelince, evet şimdi göreceğiz. Pankreastan ve safradan gelen asitler bu gıdanın ince bağırsağın duvarı tarafından emilmesini sağlamış oluyorlar. Yani ince bağırsağın duvarı eğer bu asitler de pankreas olmasa, karaciğer ve onun özel ürettiği safra asitleri safra kesesinde biriktirilmiş haliyle hazır halde tutuluyor olmasaydı buraya kadar gerçekleşmiş olan olaydan hiçbir anlamı kalmayacaktı. İstediğimiz kadar biz karnımızı doyurduğumuzu zannedelim. Açlıktan ölürdük. Çünkü eminim yok ki.
Sırf o kimyasallar olmasa değil mi? Olmuyor.
O kimyasallar vücuda alınmıyor ki sonuç itibariyle. Girmiyor ki içeri. Direkt atılırdı tekrar bağırsaklara. Kalın bağırsakları geçip atılırdı.
Maşallah.
Burada pankreasın da bakın ne önemli bir görevi olduğunu görmüş olduk. Karaciğerin ya safra kesesi zaten başlı başına bir mucize. Şöyle ki onu da söyleyeyim. Safra kesesi, hatta üniversitede de bunun deneylerini yapmıştık bir zamanda, fizyoloji departmanında. Özellikle siz yemeği, yemeğe hazır hale geldiğinizde, kendinizi yani lokmayı ağzınıza götürmeye başladığında o kokuyla beraber safra kesesi kasılmaya başlıyor. Ve biriktirmiş olduğu özel safra asitleri o zaman ince bağırsağa doğru pompalanmaya başlanıyor. Diğer türlü siz sofraya oturmamış olun, o yemeğin güzel kokusunu almaya başlamamış olun, kebabın ya da işte başka bir sebze yemeğinin, o zaman burada yine depolanmış haliyle tutuluyor. İnce bağırsağa gönderilmiyor. Neden? Onun da bir anlamı var. Eğer gönderilirse safra kesesindeki safra asitleri ince bağırsağı bu sefer tahrip ediyorlar da o yüzden. Çünkü asit kendileri. Safra asitleri dediğimiz asit ortam. İnce bağırsak zaman içinde midede nasıl ülser oluyorsa ince bağırsak 12 parmak bağırsağında yine ülserler de gelişebiliyor. Böyle şeyler gerçekleşmesin, hastalık ortaya çıkmasın diye özellikle safra kesesinde tutuluyor. Bu da başka bir hikmetli yaratılış gerçeği. Maşallah.
O kanalın bağlanma noktası da çok önemli değil mi hocam?
Evet.
Daha erken vakitte mideye yakın kısımda bağlansa ya da ince kesin bağırsaktan sonra bağlanmış olsa yine etkili olamayacak.
Evet, gidip kalın bağırsağa bağlanmıyor.
Evet.
Ya da midenin ortasında bir yere bağlanmıyor. herkes de ama şu anda dünyada 7 milyar insan varsa hepsinde de anatomik olarak tam da ince bağırsağa bağlanıyor. Safra asitleri ve buraya dökülüyor. Maşallah.
Maşallah.
Ve karaciğerden gelen asitlerle birleştikten sonra pompalanıyor. Pankreastan gelen enzimler. Hep beraber pompalanıyorlar. Maşallah. Şimdi onu, bakın şimdi bir videomuz daha var. Orada da şimdi bir özetini hızlı bir şekilde görelim. İnşallah.
Bütün organların böyle ardı ardı olması gerektiği şekilde dizilmesi de çok büyük bir mucize.
Evet. Yemek, bakın o midemiz sonuçta böylesine kaslı bir yapı ve büzülmüş halde bulunuyor. Yemek yemeye başladıktan sonra genleşmeye başlıyor ve gastrin hormonu üretiliyor. Ve bütün şey başlıyor, asıl sindirim olayı başlıyor. Midenin aynı zamanda burada bir hareketi var. Lokmayı o işte enzimlerle ve hidrokalorik asitle karıştırma, bir karıştırma hareketi var. Sindirimi hızlandırma hareketi var. Burada işte o başta bahsettiğim pepsin denen hormon bir molekülden başka bir şey değil. Atom yığınından başka hiçbir şey değil. Ayrıca şimdi bakın şeyi de göreceğiz şimdi. Hidroklorik asit de salgılanıyor ve pepsinojen pepsine dönüştürülüyor.
Mide kendisi
etkili haline dönüşüyor.
Kaslarıyla mı çeviriyor bunu?
Evet, kaslarıyla.
Öğütüyor yani. Sonuçta karıştırıyor gibi.
Evet, bir karıştırma, döndürme hareketi yapıyor.
Bulamaç haline getiriyor.
Bulamaç haline getiriyor. Karıştırma hareketi yapıyor mükemmel bir şekilde ve sonuç itibariyle pepsin enzimi proteinleri peptit denen daha küçük parçalara ayırmış oluyor. Emilecek hale getiriyor ince bağırsak tarafından. Maşallah. Evet. Bunların hiçbiri tesadüfle açıklanamaz. Yani bunu gastroenterologlar da çok iyi biliyor. Bütün doktorlar da çok iyi biliyor. Bütün fizyologlar da çok iyi biliyor. İnsan vücudunu inceleyen herkes de çok iyi biliyor. Şimdi ekranlarımızın başındaki izleyicilerimiz de çok çok iyi anladılar diye tahmin ediyorum. Çünkü çok açık. Evet. Karışık bir şey yok. Yani siz bir satranç masasına oturun. Tuşlar kendi başına hareket eder mi? Etmez. Karşınızda akıllı biri varsa o tuşları hareket ettirir. Piyonları hareket ettirir. Akıllı hareketler varsa karşınızda akıllı bir insan vardır. 8 basamaklı hareketler gerçekleşiyorsa, daha fazla basamaklı geriye dönüp de akıllı hareketler gerçekleşiyorsa çok açıktır karşınızda bir akıllı birinin var olduğu. Değil mi?
Evet.
Burada aklın varlığı çok açık ve bu akıl hiç de öyle basit bir gerçeklik ortaya koymuyor. Sonsuz ilimle Allah'ın yarattığı gerçeğini ortaya koyuyor. Allah'ın sonsuz gücünü ortaya koyuyor maşallah.
Yani bütün parçaların hepsi birbirimle uyumlu böyle. Hiçbiri aykırı değil mesela. 100 trilyon tane birey var vücudumuzda. Ya bütün canlılarda böyle, hep insanlara örnek veriyoruz. Yani bütün omurgalı canlılarda, bütün bitkinin yapraklarının içerisindeki tüm hücrelerde, bütün kökünden yaprağına kadar, gövdesine kadar bütün hücrelerinde, ondan sonra tek hücreli canlıların içerisindeki bu yine onlar da sindirim yapıyor. Onlar da proteinleri sindirebiliyorlar. Onlar da şekerleri sindirebiliyorlar. Onlardaki bütün enzimler, proteinler ve organellerinden hepsine baktığımızda hiç böyle bir diyalektik bir yapı yok. Yani hiçbir mücadele yok. Ya böyle bir aykırılık, çatışma, ondan sonra anlamsızlık,
yok.
Evet, düzensizlik gibi hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani hepsi mi uyumlu olur diye insan şaşırıyor. Hepsi uyumlu. Şu insan vücudundaki mesela sindirim sistemi mucizesi ki biz burada sadece mide ince bağırsağa kadar olan kısmını anlattık. Ondan sonra böbrekler mesela süzme işlemi yapıyor sürekli kana geçtikten sonra. Işte. Yani kontrol ve vücuttaki reaksiyon silsilesi sürekli aynen bu videodaki örnekteki gibi tam uyum içerisinde gerçekleşiyor. Evet. Hiç böyle bir aykırılık yok. Mesela çenenin yapısına bakıyoruz, dişlerin yapısına bakıyoruz. Tam alt çene ile üst çene birleşecek şekilde. Bütün kaslar bu ikisini kavrayıp birbirine tutturacak şekilde.
Önde kesiciler, arkada öğütücüler. Evet. Tam anlamıyla öğütme hareketi, parçalama, koparma hareketleri yapmak üzere özel tasarlanmış, yaratılmış.
Ve estetik maşallah açısından da değil mi? Gayet güzel bir yapısı var mesela, evet, dişlerin. Diş olmadığı zaman ne kadar tam estetik bir görünüm de olmamış oluyor.
Fonksiyon da kalmamış, evet, oluyor. Yani siz gıdanızı alamıyorsunuz ki. Yani çiğneyemiyorsunuz, öğütüp parçalayamadıktan sonra yutamıyorsunuz zaten.
Ve dişleri de mesela baktığımızda fosil kayıtlarında mesela herhangi bir canlının diş yapısı mesela 30 milyon yıl önce, 100 milyon yıl önce şu anki haliyle aynı.
Evet, maşallah.
Yani bir kere evrim olsa her şey deneme yanılma yollarıyla işte yanlış olanların elenmeleriyle en mükemmele ulaştık diyorlar evrimciler mesela. Yanlış olan diye bir şey yok ki geçmişte tarihe baktığımızda. Mesela aslan kafatasına bakıyorsunuz. İşte 10 milyon yıl önceki aslan kafatasındaki dişlerde yine aynen önde iki tane uzun tabii dişi var. İşte önde kesiciler var. Arkada çiğnemek için kullandığı dişleri var. Hepsi aynı yerinde. Hiçbir değişiklik olmamış. Evet. Yani normalde bizim şöyle fosillere rastlamamız lazımdı. Mesela kesicilerin arkada olduğu, çiğnemeyle ilgili dişlerin önde olduğu. Evet. Hatta yamuk yumuk dişler niye öyle düzgün olsun ki zaten ilk etapta?
Daha ilkel bir halini göremiyoruz. Yani onların evet öne sürdüğü işte bu aslında ilkelden gelişmişe doğru bir süreç vardı dedikleri örnekler evet yok. Bir de en mükemmel evet gözü görüyoruz. İlk ortaya çıktığı anda bugünkü gözlerden hiç de geri kalır bir yanı yok. Hatta daha ileri göz yapıları var. İşte evet hareketse yine aynı şekilde lokomosyon hareketleri yine hareketli canlılar var. Ta Kambriyen döneminde.
Bir de mesela işte eskiden daha az gelişmişti, sonra daha işte gelişerek bu hale geldi. Mesela öyle bir mantık da çok komik. Neden komik? Çünkü geçmişte daha basit halleriyle insan veyahut da canlılar hayatını sürdürebiliyorsa, daha basit şeylerle hayatını sürdürebiliyorsa, daha karmaşık, kompleks şeylerle hayatını sürdürmesi bu geliştiği manasına gelmez ki. Ya düşünsenize mesela önceden işte DNA'da 1 milyar kod varken canlı hayatını sürdürüyor. Sonra gelişiyor gelişiyor 3 milyar kod varken canlı hayatını sürdürmeye başlıyor. Evrimsel iddiası bu. Bu gelişmiş olmuyor ki. Yani 1 milyar kodla hayatını sürdürmesi daha gelişmiş oluyor. O zaman gelişmişten ilkele gitmiş olmuş oluyor onların mantığına göre. Böyle bir şey yok. Geçmişte nasılsa canlılar şu anki halleri de aynı şekilde yaratılmış. Geçmişte DNA'da 3.2 milyar harf varsa şu anda da 3.2 milyar harf var. Yani daha mesela kalp daha az gelişmişti diyor mesela. Daha az gelişmiş kalple canlı hayatını sürdürüyorsa onun daha mesela küçük olması, daha az kompleks olması bu daha gelişkin olduğu anlamına gelir zaten.
Şimdi İnşallah dedin ya Akın hocam DNA'nın değişmesi gerekir. Bütün bilgi DNA'da ve DNA muazzam derecede harika ve uyumla yaratılmış, baştan beri belli olan bir projenin adı DNA. Bütün canlılarda var olan bir proje maşallah. Şimdi evrimciler bu televizyon programlarına çıktıklarında bu konuyu ele alıp sözde evrimi deli gibi göstermeye çalışıyorlar. Öncelikle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bakın ekranda bir resim var. Burada bir bakteri var. Bakteriler günümüzde gen teknolojisinde biyologlar tarafından kullanılan adeta biyolojik fabrikalar. Ve günümüzde bakın bazı virüslerin içerisindeki genler değiştirilerek virüs bakteriye bırakılıyor. Ve bakteriye bırakıldığında virüs kendi üzerindeki, mesela burada mavi renkli bir gen var. Bunu bakteriye tam bir uyumla, hiçbir mutasyona meyil vermeden aktarabiliyor. Ve bundan sonra, bu andan sonra ne oluyor? Bakteri artık virüsün üzerindeki gen neyse onu üretmeye başlıyor. Mesela orada ne bilgisi var? Diyelim ki tripsinin bilgisi var. Diyelim ki o insan vücudundaki o enzimlerden bir tanesi eksik. İnsan onu sindirirken zorlanıyor. Ona dışarıdan mesela hazır olarak vermek gerekiyor enzimi. Nereden üreteceksiniz proteinleri? Nereden üreteceksiniz bu enzimleri veya gerekli hormonları? İşte Allah bize onlar için gerekli olan bakterileri bir fabrika gibi çalıştırtıyor. Bazen insülin mesela. Dışarıda şeker hastaları kullanıyor değil mi insülin? Nasıl üretiliyor insülin? Laboratuvarda mı yapılıyor? Hayır. İnsanoğlu daha bir tane bile proteini laboratuvar ortamında, in vitro koşullarda sıfırdan sentezleyebilecek bir teknolojiye şu an sahip değil. Bu yine bakterilerin, yani proteini üretebilen tek hücreli canlıların kullanılmasıyla ortamdan ondan ürettiği insülin ekstrak edilerek, alınarak, paketlenerek hastaların hizmetine sunuluyor. Şimdi bakın NTV'deki programda bu evrimciler bu konuyu nasıl anlatmaya çalışıyorlar? Videoyu ekrana verdim.
İnsanın insülin geni örneğin bir bakteri bakın hücresine aktarılabiliyor. Ve bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülinini üretebiliyor. Bu da
bakteriye insülin geni aktarılabiliyor. Doğru.
Gen mühendisliğiyle tabii.
Kim aktarıyor bunu? Biyolog.
Biyolog aktarıyor. Adı üstünde. Gen mühendisi aktarıyor.
Normalde bakteri insülin üretiyor mu? İşine yaramayan bir şey. Öyle bir gen çünkü üzerinde var mı? Yok. Her canlı üzerindeki geni o projeyi tatbik eder. Kendi genine gen ekleyemez. Diyor ki zaten adam bakteriye geni enjekte ediyor. Yani onun üzerine değişiklik yapıyor. Daha sonra ne oluyor o bakteri? Haliyle o virüsün vermiş olduğu geni kopyalamaya başlıyor. Oradaki proteini sentezlemeye başlıyor. Bu zaten yıllardır kullanılan bir teknik.
Onun iddiası bir de devamında da şöyle diyor. Diyor ki bakın diyor onu İzleyelim. Üretti diyor. O zaman izleyelim o zaman.
O adadan geldiğine tüm canlıların
İyice abartıyor.
Kanıt olarak görüyoruz.
Bize kanıt
ama kendisi
söylüyor.
De inanmadığı belli konuşuyor.
Bir bakın evet. Devamında da bakın. Yanındaki bir evrimci daha var. Onun da görüşlerini alalım diyor. İştirak ediyorum tabii. Bütün söylediklerine iştirak ediyorum.
Fazla örnek verilebilir.
Çok güzel. Dinleyelim o zaman değil mi? Çok fazla örnek varsa dinlememiz gerekir. Ne diyor?
Gerekli değil.
Çok fazla zamanımız olmadığı için de şimdi söyleyemiyoruz.
Gerekli sanki, değil diyor. Daha fazla örnek vermeye
evet, sanki bir sürü birçok örnek zaten var evrimle alakalı da sadece zaman yok anlatmaya. O öyle bir konu var. Evet. Tek engel zamanmış
İki gibi. İki tane örnek ver. Şimdi orada zaten bir geni diğer bir hücrenin içine naklediyorsan tamam bunu zaten yapılıyor. Yapılsın da iyi bir şey bunu zaten. Daha iyi sebzeler üretmek, daha verimli şeyler, sığırlar elde etmek için. Bunlar zaten yapılsın insanlığın faydasına olacak. Zaten yapılsın. Ve yapılıyor da. Destekliyoruz bunların hepsini. Güzel şeyler bunlar, gelişmeler. Ama bu yani aynı malzemeden yapıldığının bir kanıtıdır. Bakın aynı dil var hepsinde de.
Aynı yaratıcı.
Mikropta da aynı dil var. DNA, A, T, G, C harfleriyle alfabesiyle kodlanmış bir yaratılış dili var. Bu mikropta da var. Bütün hayvanlarda da var. İnsanda da var aynı dil. Evet. Aynı dilin kullanması aynı yaratıcının elinden çıktığı anlamına gelir zaten. Aynı ortamda yaşamak üzere, aynı atmosferik şartlarda, aynı oksijen oranındaki bir atmosferde yaşamaya yönelik olarak Allah'ın tek elden yarattığı canlılar anlamına gelmiş olur.
Evet, burada
onların aynı dile sahip olması.
İki nokta daha var. Bakteri hiç işine yaramamasına rağmen diyor, bunu üretiyor tabii diyor. Evrime göre ters bir mantık bu. İşine yaramıyorsa niye üretsin? Niye öyle bir şeyle vakit kaybetsin?
Yani evet, o artık o yani başka
evrime göre mantık. Bir de oradaki bayan zaten kendisinin de inanmadığı o kadar belli ki yani bize bunları nereden anlattırıyorlar diyor resmen. Yani
nereden karıştırdık
biz nereden çıktık bunlar? Bunu anlatıyoruz şimdi yani. Bize niye bunları kabullendiriyorlar? O kendisi de şaşırıyor zaten yayın sırasında. Evet. Yani onun rahatsızlığı içerisinde söylüyor. Yoksa mesela bunun iyi taklidini, kendinden emin taklidini yapan evrimciler de var. Diyor mesela işte Şafak Mert mesela sürekli videosunu gösteriyoruz. İşte kimi hücreler mülayimmiş, o yüzden yumurta hücresi olmuş. Kimisi de hiperaktif hücrelermiş, o yüzden sperm hücresi olmuş diyor. Ve çok kendinden emin bir şekilde söylüyor bunu. Yani böyle o kadar emin söylüyor ki hani gerçekten kendi de inanıyor zannedebilirsiniz yani birazcık. Evet. Hani konuyu bilmiyor olsanız. Ama buradaki bayan gerçekten kendisinde inanmadığını net belli ediyor yani. Konuşurken.
Şimdi bu DNA konusu gelmişken onu da hemen belirteyim. Şimdi DNA ve kromozom sayıları karşılaştırıldığında zaten hiç de öyle şu ilkel daha gelişmiş diye bir şey sıralama tamamen ortadan kalkıyor. DNA genetik bilimi tamamen reddediyor böylesine bir sıralamayı. Evrimcilerin işte sözde evrim aşırı tamamen ortadan kalkıyor. Genetik evet dediniz mi orada bir defa tamamen yaratılış ortaya çıkıyor. Bakın neden? Mesela insanın kaç kromozomu var? 46 kromozom var. Şimdi insan en gelişmişse eğer, evrimcilerin iddiası böyle ya. O zaman bakıyorsunuz bir köpeğin kaç kromozomu var biliyor musunuz? 78 kromozom var. Köpek daha mı gelişmiş insandan? Evrimcilerin şeyi zihniyeti bu ya, onun için irdelemek açısından söylüyorum.
Hiçbir şekilde uymuyor.
Başka bir örnek vereyim. Bengal kurtu 60 kromozoma sahip. Başka bir örnek. Tavuk 78 kromozoma sahip. Kedi 38 kromozom. Pek fazla farkı yokmuş insanda.
Peki.
Ondan sonra sığır 60 kromozoma sahip. İnsandan yine fazla kromozoma sahip. Daha çok bilgiye sahip o zaman. Başka bir örnek size. Dingo dediğimiz biliyorsunuz yaşayan bir köpek var yine şeyde. O da Avustralya'da. O da ne kadar? 78 kromozoma sahip. Eşek kaç kromozom? Onu da söyleyelim. Neredeydi? Pardon, affedersiniz. Evet, eşek 62 kromozom. Yani gerçekten çok komik duruma düşmüyorlar mı?
Evet.
Yani burada bilim artık tamamen evrimi reddediyor. Yani böylesine bir sıralamayı tamamen ortadan kaldırıyor.
Ya hiçbir doğadaki hiçbir bilgi uymuyor zaten
evet. Teorilerde. Bütün bunların hiçbir ötesinde en çok kromozoma sahip bir canlıyı size göstereceğim. Hep beraber göreceğiz. Bu canlının kaç kromozom var biliyor musunuz? Affedersiniz, bir saniye göstereceğim. 184 kromozom var. Evet. Bir eğrelti otu. 184 kromozoma sahip.
Eğrelti otu çok eski bir bitki. Kambriyanın da yani Kambriyanın ve biraz daha öncesine kadar da gidebiliyor.
Evet. Bu
ot yani.
Evet, bir ot. Ottan bahsetmiş olduk. Hiç de öyle evrimcilerin, pardon, 216 kromozom. 216 kromozoma sahip. Bu az önce gösterdim, tekrar göstereyim resmini.
Eğrelti otu.
Horsetail bitkisi deniyor.
At kuyruğu.
At kuyruğu bitkisi. Hiç de öyle daha gelişmişe benziyor mu sizce? İnsandan daha fazla özelliklere sahip bir yapısı var mı? Yok. Demek ki bilginin bol miktarda olması, onun daha yani DNA sayısının, DNA'nın büyüklüğünün hiçbir şekilde ilkelden gelişmişe doğru bir sıralamada hiçbir yeri yok.
Bilgi artması yok yani.
Evet.
Bilgi azalması bile olabiliyor mesela.
Tabii.
Hatta bazı mikroskopik canlılar var, o da kromozomları insandan daha fazla. Çok eski canlılar.
Evet,
evet, kısa bir aramız var hocam, daha sonra devam edelim. Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Hocam canlılardan bahsedelim biraz. Penguenlerden bahsetmek istiyorum. Penguenlerin bildiğimiz gibi birçok özelliği var. Hem yaşadıkları ortam çok çetin. Kış şartları çok eksi santigrat derecelere düşüyor sıcaklık. Ve yavrularına olan sevgi şefkatlerini daha önce bahsetmiştik. Şimdi daha detaylı özelliklerinden bahsedelim inşallah. Üstün özellikleriyle penguenler. Penguenler yaklaşık eksi 40 santigrat derecelik bir ortamda yaşamak için özel donanımlara sahiptirler. Bunu buzun üzerinde yaşar, beslenir, avlanır ve yavrularını büyütürler. Bu kuşkusuz son derece büyük emek isteyen bir iştir. Ancak penguenler bir insanın asla yaşamaya güç yetiremeyeceği böyle bir ortamda varlıklarını sorunsuz devam ettirebilirler. Penguenleri donmaktan koruyan antifriz sisteminden bahsedelim. Penguenlerin vücutlarının büyük bir bölümü su geçirmez tüyleri sayesinde soğuktan korunur. Derilerinin altında bulunan kalın yağ tabakası da ısı izolasyonuna yardımcı olur. Penguenlerin çıplak olan gagaları ve ayakları ısı kaybına izin vererek vücutlarının sabit bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Kontrollü kan akışı sayesinde penguenlerin ayakları buz üzerindeyken donmaz. Bir kuş türü olan penguenler kutuplarda buz üstünde yaşayan en kalabalık topluluktur. Diğer kuşlar gibi havada uçamazlar ama derin suların en usta yüzücüleridirler. Suyun altında bu denli çevik ve hızlı olabilmeleri benzersiz vücut özelliklerine borçludurlar. Vücutlarını kaplayan kürkleri derilerinden üretilen özel bir yağ sayesinde su geçirmezdir. Kaygan bir dalgıç kıyafetine sahip penguenler böylece su altında saatte 25 kilometreye varan bir hızla yüzebilirler. Penguenler çok iyi yüzücülerdir. Yüzlerce metre derine inmeleri için tek bir nefes almaları yeterlidir. Peki nasıl olur da ani basınç değişikliklerinden etkilenmez ve vurgun yemezler? Penguenler dalış anında sürekli olarak kanat çırparlar. Yukarı dönüşte ise yarı mesafeye ulaştıklarında kanat çırpmayı bırakır ve bedenlerinin doğal batmazlığını kullanarak yükselirler. Dikey olarak yükselmek yerine eğik bir açı izleyerek yüzeye yaklaşırlar. Yükseliş zamanlarını önemli oranda arttırmış olurlar. Bu da kanlarına karışmış nitrojenin azalan basınçla birlikte beden boşluklarına geri dönmesi için yeterli zaman demektir. Penguenler zor şartlardan olumsuz etkilenebilecek olan yavrularını özel korumaya alırlar. Dişi penguen genellikle tek yumurta bırakır. Bu yumurtanın sorumluluğu erkek penguene aittir. Kuluçkaya erkek penguen yatar. Ortalama eksi 40 santigrat derecede 65 gün boyunca yerinden hiç kıpırdamadan bu görevi yerine getirmeye çalışır. Bu süre boyunca erkek penguen dondurucu soğukta hareketsiz ve hiç yemek yemeden bulunduğu yerde kalır. Erkek penguen şikayet etmeden, bıkıp sıkılmadan üstlendiği bu görevi sonuna kadar devam ettirir. Anne penguen yavru yumurtadan çıkana kadar sürekli dolaşarak yavrusu için kursağında besin biriktirir. Anne yumurtadan çıkan yavruyu devralır ve yavru ilk iki ayı annesinin ayaklarının arasında geçirir. Bu koruma yavru için çok önemlidir. Bu sırada baba penguen besin bulabilmek için uzun sürecek olan yürüyüşe çıkar. Penguenler büyük gövdeleri olmalarına karşın yürüyüşlerini zorlaştıracak kadar küçük bacaklara sahiptir. Peki nasıl oluyor da kilometrelerce yürüyebiliyorlar? Penguenler sağa sola sallanarak yürürler. Penguenlerin sarkaç benzeri bir yürüyüş yapmasının nedeni enerji tasarrufu yapabilmektir. Aşırı kısa bacaklı olan penguenler yana doğru adımlar atarak kaslarının daha az yorulmasını sağlarlar. Böylece her adımın sonunda bir sonraki adım için enerji depolarlar. Normal yürümüş olsalardı kendi heybetlerindeki bir hayvandan iki kat daha fazla enerji harcamaları gerekirdi. Bu yöntemle sadece yürümeye başlarken enerji harcarlar, bir de dururken.
Bir de kayıyorlar böyle.
Evet.
Uygun
evet.
Ortam bulunca da mesela metrelerce kayarak gidebiliyorlar.
Hiç evet.
Diğerine de yürümede kullandıkları ufak enerjiyi de harcamıyorlar gerekirse.
Evet, sudan çıkarken de zıplayarak ve kaymaya devam ederek çıkıyorlar. Birbirlerine çok benzeyen penguenler birbirlerini seslerinden tanırlar. Ses ayrımındaki bu hassasiyet yavru penguenler için de geçerlidir. Yavrular da anne babalarını yalnızca seslerinden tanıyabilirler. Binlerce penguen soğuktan korunmak amacıyla kümeler halinde toplanarak birbirlerine adeta yapışırlar. Böylece mükemmel bir dayanışma örneği sergilerler. Üstelik kümenin dışında kalanları da sırayla aralarına alarak onların da ısınmalarını sağlarlar. Penguenler aralarındaki düzeni bozabilecek en ufak bir itiraz olmadan nesiller boyu büyük bir uyum içinde yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedirler. Burada biz şimdi penguenin vücuduna baktığımızda, değil mi, özelliklerinden bahsettik. Yine mükemmel bir tasarım görüyoruz. Bir akıl görüyoruz, aklın varlığını görüyoruz. Çünkü penguenin yaşadığı ortama göre vücudunda alınmış olan tedbirleri görüyoruz. Ne bu tedbirler? Bir kere kalın bir yağ tabakasıyla kaplı olması derisinin altının. Ve tüylerinin su geçirmez özelliğe sahip olması. Özel bir yağla kaplı yine tüyleri de. Dolayısıyla ısı kaybetmiyor. Ancak tüm vücudunda böyle bir kaplama olsa ısı gittikçe artar ve penguen bu sefer hücreleri bu ısıdan tahribat meydana gelir. Böyle de olmuyor. Neden? Gagasından ve ayaklarından ısı kaybı da yaşanıyor. Bu da dengeyi sağlamış oluyor. Ancak gagasını ve ayaklarını da donmaktan koruyan sistem, damarlarında kanı özel olarak oraya yönlendirebilen bir sistem mevcut olması. Bakın, ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş penguende. Ve penguen bu özelliklerinden birine sahip olmasa o koşullarda bir gün değil birkaç saat bile yaşayamaz, değil mi? Hemen donar. Evet. Mesela insanda böyle bir koruma sistemi yok. Allah korusun, insan böyle bir ortamda mahsur kaldığında kısa sürede vefat ediyor, ölümü gerçekleşiyor. Dolayısıyla penguende de bu koruma sistemleri olmasa, bu tedbirler olmasa kısa bir süre içinde hayatı son bulurdu. Ama bu tedbirlerle bakın sorunsuzca hiç ölmeden yaşamaya devam ediyor.
Maşallah. Canlar orada arasında çok kesin bazı farklılıklar var. Bu da hani evrimcilerin iddia ettiği sözde aynı atadan, ortak atadan bütün canlıların gelme gibi bir iddianı tamamen ortadan kaldırıyor. Mesela penguenin vücudunda özellikle yağ oranının fazla olduğunu görüyoruz. Yani vücut özellikle yağı ihtiyaç duyuyor. Vücudun yani normalinde yüzde olarak bir Asya'da yaşayan bir canlıya veya bir ekvatorda yaşayan canlıya nazaran kutupta yaşayan bu penguen özellikle yüzde olarak vücudunda yağı fazla, normali fazla. Fakat aynı oran mesela insanda olsa acayip kolesterol olur, yaşayamaz, muhtemelen ölür o kadar yağdan dolayı. Aynı şekilde kutupta yaşayan diğer canlılarda da özellikle yağın fazla olarak tutulup ne onun fizyolojisinde kan dolaşımını engelliyor, ne solunumunu engelliyor, değil mi? Ne böyle ekstra böyle vücudunda bir yük getiriyor. Nasıl insanın vücudunda kilo aldığı zaman yağlanmadan dolayı vücudun kabiliyetlerinde azalma oluyorsa kutuptaki canlıların hiçbirisinde böyle bir şey olmuyor.
Enerji deposu olarak.
Evet. Hatta kullanılıyor. Ya bu olmazsa bu sefer penguen ölüyor.
Evet.
Penguen için ne kadar lazım olan bir şey? Başka canlı için mesela bu bölgelerde yaşayan bütün canlılar için o kadar istenmeyen bir şey. Evet. Ve bu tip ayarlamalar yani vücuttaki yağ oranının dengelenmesindeki gerekli proteinlerin gerekli genlerde bulunması yani öyle aşamayla yavaş olacak veya kendi kendine olabilecek bir şey değil. Bayağı ciddi ve detaylı bir tasarım gerektiriyor. Anlayalım diye söylüyorum. Allah'ın tasarım yapmaktan münezzehtir. Ama baktığımız zaman genlerine hepsinin son derece detaylı, birbiriyle ilintili ve çok ayrıntılı bir şekilde molekül molekül dosdoğru bir gene sahip olması gerekiyor. Penguen'de de öyle, bütün canlılarda da öyle bir yapı görüyoruz.
Ortamın ne kadar zor olduğunu çok güzel anlattın az önce. Şimdi bu konuda bu ayrıca penguenlerin davranışları da çok detaylı olarak incelendi. Özellikle 2010 senesinde yapılan bir çalışma var. Şimdi burada bir video var. Videoyu bilim adamları o topluluğun, penguen topluluğunun nasıl davrandığını izlemişler. Ve bir düzenli bir koordinasyon içinde bir hareket gözlemlenmiş. O da şu. Şimdi bakın belli bir 20 saniyede bir ortak bir hareket var. Yani bir dalga hareketi var. Dönme hareketi deniyor buna. Az önce senin de bahsettiğin gibi dışarıdakiler içeri alınıyor. İçeridekiler dışarı doğru çıkıyor. Ve devamlı surette bir değişim var. Orta merkezdeki sıcaklık 37 dereceye kadar ısındığı saptanmış durumda. Dışarıdaki sıcaklık eksi 40 dereceye vardığı hesabı düşünülünce.
Kaç dereceye kadar çıkıyor?
37 derece.
O maşallah. Kutupta 37 dereceye kadar.
Bunun ne kadar büyük bir koruma hareketi olduğunu bakın burada da görüyorsunuz. Bu dalga hareketi bu şekilde gözlemlenmiş. Böyle 20-30 saniyede bir aynı anda dalga şeklinde koordinasyon halinde yani düzenli bir şekilde hareket ediyorlar. Kimse kimseyi ezmiyor. Burada bilim adamlarının hayrete düştükleri konu bu. Yani böylesine kalabalık bir toplulukta, binlerce penguenin olduğu bir toplulukta nasıl oluyor da kimse kimseyi ezmiyor, çarpışma olmuyor, bizim üzerine dökülme, evet izdiham olmuyor.
Evet.
Bunu inceliyorlar ve bunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyorlar ki ya hepiniz bilirsiniz işte mesela bir spor salonu boşalırken ya da bir tribün boşalırken hep bu göz önünde tutulur. Acaba işte bir panik anı olacak mı, nasıl önlenir diye. İşte onlara fayda olsun diye penguenlerin bu akıllı davranışı, bu koordinasyon halindeki davranışları, akıllı davranışları şu anda bilim adamları tarafından inceleniyor, araştırılıyor. Hala nasıl olup da böyle düzenli hareket edebildikleri.
Meksika dalgası vardı onun gibi herhalde.
Evet.
Hareket ediyorlar.
Evet. Yerden emir almışçasına hep beraber aynı anda hareket ediyorlar.
Evet.
Bir yönetici de gösterilemiyor bu hareketin içinde.
Zaten bakmıyorlar da etraflarına. Yani evet. Birbirlerini hani görüp de yapıyorlar desek öyle bir şey de yok. Etrafına evet. Bakmıyor ki.
Kaç bakıyor. Saniye geçti o ritim bozulmadı.
Evet.
O arada mı 37 derece oluşuyor?
Evet. Ortada merkezde 37 derece sıcaklık sağlanmış olduğu saptanmış.
Normal insan bile yaşar yani.
Tabii.
O sıcaklıkta.
Maşallah. Bir ikiye geçelim miyiz? 23 milyon yıl öncesine şimdi götüreceğim sizi. Bakın burada ne görüyoruz? Bir penguen ayağı bu. Şöyle daha da büyütelim. Günümüzdeki penguenin ayağını artık o videolarda da gösterdiniz hocam. Hı-hı. Aynısı. Tam 23 milyon yıl öncesi. Bütün yapısı, ekstremite, bütün bağ yerleri hepsi 23 milyon yıl önceki penguenle aynı. Hiçbir fark yok. Yani o koordinasyon mesela olmazsa bir anda değil mi? Yüzlerce, binlerce penguen aynı anda o dairenin o yörüngesindeki bir gezegen gibi. Hepsi bir yörüngede gibi böyle. Kimse demiyor ki soğuk, ben soğuğa gitmem. Kimse demiyor ki sıcak, ben çok terledim. Hepsi ayağın ucundaki yumurtalara tam vakıf onun tutması için. Aylarca orada belli bir dönme hareketiyle hiç bozmadan müthiş bir disiplinle
dışarıdakiler içeri alıyor.
Maşallah. Evet.
Isınıyor onlar. Sonra dışarıda kalanlar çok az bir süre kalıyormuş böylece. Yani soğuğa maruz kalma çok kısa bir süre için soğuğa maruz kalıyorlar bu şekilde.
Bu da 10 milyon yıllık penguen kafatası. 10 milyon yıl.
Maşallah. Değişmediğinin ispatı.
Evet. Evet. Yani öyle yavaş yavaş öğrenilecek bir durum değil. Penguene sen 4 dakika 27 saniyede bir ses çıkar. Bütün buradaki binlerce bölük hepsi bir adım sağa kayacaksınız. Bunu da 4 ay boyunca kutup soğuğunda eksi 47 derecede bir kere bile sektirmeden sürekli yapacaksınız. Sana saat de vermiyorum. Evet. Yiyecek de yok, su da yok. Ne olursa olsun bu hareketi muhakkak yapacaksınız. Canlılardaki ve canlıların, tüm canlıların içindeki bütün fizyolojik mekanizmaların hepsindeki bu muazzam disiplin ancak Allah'ın varlığıyla açıklanabilir.
Allah'ın ilhamıyla.
Allah'ın evet, ilham eden, inşallah yönlendiren ancak Allah'ın varlığıyla açıklanabilir.
İnşallah.
İnşallah. Ve burada hocam penguenin vücut yapısı çok önemli. Yani şekli. Mesela üst kısmının inceliği, alta doğru hafif oval olarak kalınlaşması, değil mi? Su içindeki hareketini, hızını çok kolaylaştırıyor.
Tabii.
Yüzmesini rahatlatıyor. Evet. Mesela üst kısmı kalın olsaydı, kaba olsaydı mesela baş kısmı çok yüksek derecede sürtünmeyle karşılaşırdı su içinde. Evet. Ama doğru yapısı da hem tülleri uygun, hem yapısı uygun, hem şekli uygun. Ayakları da mesela bacakları uzun olsa yüzmesi zorlaşacak.
Evet.
Ayak yapısı da deniz içindeki hareketini çok kolaylaştırıyor.
Evet.
Ve ciddi hızlanıyorlar suyun içinde. Ve kara üstünde de o ayak yapısıyla zorlanmıyor.
Evet.
Gerçekten o kadar küçük bir ayakla o kadar büyük beden taşınamaz diye bakılır. Ama öyle bir yürüme özellikleri var ki penguenlerin, anlattık biraz önce, sarkaç şeklinde mükemmel bir şekilde enerji tasarrufu yaparak yürüyorlar.
Evet, tıpta yeni gelişmekte olan bir uzmanlık dalı var. O da su altı hekimliği. Aslında çoktandır var olan bir dal ama pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir daldır. Su altı hekimliğinde neye bakılıyor biliyor musunuz? İnsan fizyolojisi nasıl değişiyor? Dışarıdaki bir canlı suya girdiğinde, derinliklere indiğinde, yüksek basınçla karşılaştığında ne gibi zorluklar olacaktır? Fizyolojisi nasıl etkilenecektir? Mesela vurgun olayı hepimizin bildiği bir şeydir. Vurgundan nasıl kurtulunur? İşte yüksek basınçlı odaları alınır mesela, insan çok derinlere girdikten, daldıktan sonra çıkar çıkmaz. Mesela uzun belli bir 24 saat hatta 48 saat boyunca yüksek basınç altında tutulur. İşte bu su altı hekiminin çalışmaları neticesinde ulaşılan şeyler, bilgiler, ulaştığımız nokta. Penguenlere bakıyoruz, 100 metre derine dalıyor. Çok hızlı bir şekilde dalıyor ama aynı daldığı hızla çıkmıyor. Sen onu bahsettin, slide'da gösterdin zaten. Aynı hızda bir anda yukarıya doğru çıkmıyor. Çünkü çıkarsa vurgun yiyecek. Bunu yapmıyor, ne yapıyor? Yatay bir şekilde yavaş yavaş ilerliyor. Dik olarak girdiği 100 metre derinliğe, yukarı çıkarken dinlene dinlene çıkıyor. Tıpkı
vücudu alıştıramışlar, evet, değil mi?
Derin sulara dalan profesyonel dalgıçların bugün işte su altı hekimliğinin verileri doğrultusunda yapmaya çalıştıkları şey. Neden? Çünkü dışarıda almış oldukları hava bir anda damarlarında hava kabarcığına dönüşmesin. Damarlarındaki dolaşan kanda çözülmüş halde bulunan gaz bir anda hava kabarcığına dönüşüp de beyin tıkanıklığına, beyin damarlarında tıkanmaya sebep olmasın, emboli dediğimiz olay olmasın. Böylece vurgun yemesinler diye. Penguenler bunu biliyor. Ve milyonlarca senedir aynı şeyi mükemmel bir şekilde yürütüyorlar. Bizim işte bu son 50-100 sene içinde öğrendiğimiz bilgiler, vurgun olayını zaten çözmüş durumda penguenler.
10 milyon yıl öncesinden biliyor.
Maşallah. Nereden çözmüş olabilir mi böyle bir şey? Kendi keşfetmiş olabilir mi? Arkadaşları işte vurgun yedikçe bakın öyle yapmayalım, şöyle yapalım değil mi demişler. Tabii ki bu Allah'ın ilhamıyla. İnşallah.
O zaman bir teknolojiden daha bahsedelim hocam. Yine su altında kullanılıyor bu. Sonar teknolojisi. Bunu kullanan canlı da yunuslar. Bir insan kendisinden 100 metre ilerideki bir nesneyi görmekte zorlanırken yunuslar 3 kilometre ötede duran bir cismi görmekte hiç zorlanmazlar. Hem de bu görme işlemini gözleriyle değil, kafa taslarının alt kısmında bulunan sonar sistemi vasıtasıyla yerine getirirler. Bu sonar o kadar kuvvetli ses dalgaları yayar ki yunuslar etraflarında bulunan küçük büyük her şeyi bu sistem sayesinde algılayabilirler. Sonarın gönderdiği sinyaller karşılaştıkları cisimlere çarptıktan sonra tekrar geri dönerek Yunus'un alt çenesine ulaşır. Ve buradan da lipid adı verilen bir çeşit yağ vasıtasıyla iç kulağa taşınır. Tam kıvamında ve uygun miktarda salgılanan bu yağ sayesinde iç kulağa ulaşan bilgiler beyne aktarılır ve algılama tamamlanmış olur. Biz burada maşallah muhteşem bir teknoloji görüyoruz. Yani 20. yüzyılda bilim adamlarının değil mi onlarca yıl çalışarak elde ettikleri teknolojiyi Yunus yine varoluğundan beri uyguluyor, kullanıyor daha doğrusu. Yunus'a bu teknoloji verilmiş.
Zaten doğada muazzam bir teknoloji var. Yani nereye baksak böyle bizim insanlar olarak işte kimya mühendislerini solda sıfır bırakacak kimya mühendisleri görüyoruz biz doğada. Mesela fizik profesörlerini solda sıfır bırakacak, bayağı komik duruma düşürecek, fiziği çok iyi kullanan canlılar görüyoruz. İşte mesela bu bahsettiğin sonar sistemi, yine o sistemlerle ilgili yine ilgili işte kişileri solda sıfır bırakacak sistemler görüyoruz. Zaten biyomimetik bilimi buradan çıktı.
Evet.
Biz teknolojide ilerlemek istiyorsak dediler en sonunda. Biraz zor oldu kabullenmesi ama canlıları taklit edeceğiz dediler. Yani canlılarda en mükemmeli var zaten dediler. Biz yani hani bu konuda gurur yapmayalım. Canlıların yaptıklarını biz taklit edelim. Zaten en mükemmelini yapmış oluruz dediler. Mesela işte bir kuşun suya dalışını dalarken ki işte bir zarar görmemesine baktılar. Kuşun kafa yapısını alıp mesela trenin ucuna adapte ettiler. Tünele girerken patlama yapmasın diye, ses patlaması yapmasın diye. Buna benzer mesela örümcek ağına baktılar. İşte Kevlar denen kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan maddeyi üretmeye başladılar. Yani küçücük bir örümceğe bakıyorlar. Yani normal işte tırnağımız kadar bir örümceğe bakıyorlar. Koskoca böyle gözlüklü profesörler, laboratuvarlar emirlerinde, milyon dolarlar istesinler emirlerinde ne yapıyorlar? Bir dakika diyorlar, örümceğe soralım diyorlar. Yani o laboratuvarın içerisinde dolaşan örümceğe sorarak bir madde üretebiliyorlar. Ne olduğunu gösteriyor? Örümceğin teknolojisi insandan daha mı fazla? Değil. Örümceğin aklı insandan daha mı fazla? Değil. Yeteneği mi daha mı fazla? Değil. Hiçbir şeyi insana göre üstün değil örümceğin. Böyle bir maddeyi üretebiliyorsa o zaman Allah'ın yaratması ve ilhamıyla üretebilir. Allah'ın DNA'sını kodlaması ve yaratmasıyla ancak bunu yapabilir. Yani tüm canlılar, karıncalara bakıyorsunuz antibiyotik üretiyor. Yani insan antibiyotiği üreteni zaten yani senesi belli. Yani 100 sene olmamıştır belki antibiyotik insan bulanı. Karıncalar milyonlarca senedir antibiyotik üretiyorlar doğadaki maddeleri alıp vücutlarında. Mesela bombardıman böceğine bakıyorsunuz. Patlayıcı madde üretim yapıyor. Şu anda hiçbir insan patlayıcı madde bilmez nasıl üretileceğini, nasıl yapılacağını değil mi? O vücudunda üretiyor zaten iki ayrı maddeyi, iki ayrı yerde tutuyor. Gerektiği zaman birleştirip katalizör görevi görecek maddeyi salgılayıp bu bir saniyenin daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. O karşındaki düşman canlıya doğru püskürtüyor 100 derece sıcaklığında. Bakın bunun maddesinin teknolojisi ayrı. Vücudunda böyle bir şeyi barındırıp kendisine zarar vermemesi ayrı bir teknoloji. Ve istediği anda, saniyeden daha kısa bir sürede bunu kullanabiliyor olması ayrı bir teknoloji. Yani canlılarda neye baksak çok çok üstün bir teknoloji görüyoruz. Yani canlılar işte ilkeldi, bilmem neydi. Yani insan işte en son gelişmiş varlık, onlar geri varlıklar. Böyle bir olay yok. Her canlı yaşayacağı ortama göre en mükemmel şekilde ve çok üstün özelliklerle yaratılmış. Biz doğaya baktığımız zaman bunu görüyoruz ve mutasyonlar o kodları yazamaz. Yani mutasyonlar var olan muhteşem koda isabet ettiği zaman zaten bozup işlevsiz hale getiriyor o sistemi. Sıfırdan sistem yazmasına inanmak bir pagan dini öğretisinden ileri gidemez. Yani bilimi karıştırmasınlar buna. Yani bilim yapıyoruz diyorlarsa diyecekler ki mutasyonları biz zararlı olduğunu gördük. DNA'yı da değiştiren başka bir mekanizma olmadığına göre bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Bilimsel sonucu budur yani çıkan sonuç inşallah.
İnşallah. Bilimsel deliller çok net bir şekilde Allah'ın varlığını gösteriyor. Keza bugün Avrupa'nın birçok büyük şehrinde meydanlarda ilanı var hocamızın değil mi? Modern bilim Allah'ın varlığını göstermektedir diyor. Yani oradaki kelime deneyler yapıldıktan sonraki gözlemlerin sonucu manasına geliyor. Demonstrate yani bir şeyin çalışmasının ve deneyinin yapıldıktan sonra ispata dair bir manaya geliyor bilimsel açıdan. Tabi Allah'ın varlığını bilim ispatlayacak diye bir şey değil. Gösterdi sonucu. Bilimi de zaten evet. Allah yaratıyor ki onun varlığını bize gösteren bir sonuç olsun diye. İnsanlar daha rahat anlasın diye inşallah. Günümüzdeki gelişmelerin gösterdiği bir başka hakikat de ahir zaman ve mehdiyet gerçeği inşallah. Bugün yaşanılan birçok olay, daha doğrusu yaşanan her olay mehdiyetle direkt alakalı. Sadece buna hikmetli bakan bir göz, iyice düşünen bir akıl lazım, dimağı lazım inşallah. İnsanın içerisinde aklı ve dimağı şeytanın aklı gibi olan, şeytanın dimağı gibi çalışan, şeytanın görüş yargılarına göre ve şeytanın yaptığı gibi hareket eden bir grup var. Bunlara da münafıklar deniliyor. Münafıklar olduğu gibi gerçeği saptırmaya çalışan, dost doğru hareket eden, müminler topluluğunun içinden çıkan ve ayette de belirtildiği üzere, birçok ayette de belirtildiği üzere elçi, bütün Müslüman cemaatlerin içerisindeki, bütün zamanlardaki o zaman elçisi Allah'ın ayetlerini dost doğru şekilde açıklarken onlar onu hem anlamıyorlar, acaba elçi bize bu örnekte neyi açıklamak istedi diyorlar, anlamıyorlar. Hem de sözde onun, yani peygamberin haşa yanlış düşündüğünü iddia edip, kendileri kendi yoluna gidip, kendi yollarına da insanları çağırma cüretinde, ahmaklığında bulunuyorlar. Bunların hepsi dost doğru olan gerçeği kavrayamadıklarından dolayı. Allah'ın hidayeti, o aklı, o kavrama yeteneğini onlara vermeyişinden dolayı. Ama sadece inkar etmiyor. Bunlar çok düşmanca bir tavır takınıyorlar. Kendi nefsani düzenlerinin, Kur'an'ın karşısında olan düzenlerinin ama Kur'ani bir düzenmiş gibi görünen düzenlerinin, yani öyle göstermeye çalıştıkları düzenlerinin bozulmasını istemiyorlar. Ve her mümini de kendi kurdukları bu düzene bir tehlike olarak gördüklerinden dolayı hiçbir zaman gerçek Müslümanların, mümin topluluğunun başarılı olmasını istemiyorlar. Bundan dolayı da fiili çaba harcıyorlar. Sadece onların gücünü kaybetmesi için, sadece İslamiyet'in inkişaf etmemesi için, yükselmemesi için inşallah. Münafıkların bu şeytani kafasının Allah ayette şöyle bildiriyor bize bu kafada olduklarının. Birkaç tane ayet okuyacağım inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Mesela Mücadele Suresi 19. ayette. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Şeytanın taifesi. Şeytanın yaptıklarını yapan, dediklerini anlatan, şeytanın adamı, şeytanın tarafı. Dikkat edin, Allah söylüyor ki dikkat edin. Dikkat edin diyor münafıklara karşı. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani rahat ve şuursuz bir biçimde yaşamamak gerekiyor. Münafıklara karşı her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Zahiren Allah müminlerin dikkatini ve aklını zaten buna da vesile ediyor. İnşallah. Münafıkları başarısız kılıyor. Çünkü müminler akıllı, zeki, değil mi? Yerinde plan yapan, yerinde tespit yapan, çok uyanık olan inşallah insanlar oluyor. İnşallah. Elhamdülillah. Mesela münafıkların Allah'ın hükmüne göre değil, şeytanın ahlaksızlığına göre hareket ettiklerini Allah bize buyuruyor. Nisa suresi 60. ayette. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? İnandık diyorlar. Ayetleri okuduklarında inandık diyorlar. Çevresindeki insanlara, müminlere karşı inandıklarını söylüyorlar. Bunlar, yani münafıklar, tağutun, yani insanları isyana teşvik edenin önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onlar onu reddetmekte emrolunmuşlardır. Yani insanları isyana teşvik eden kimsenin emirlerine, onun kurallarını dinlemek istiyorlar. Onun kurallarına göre hareket etmek istiyorlar. Oysa Allah onu reddetmekle emir olunduğunuzu söylüyor. Ama onu dinlemiyorlar. Yani tağutu reddetmek gerekiyor. Yani şeytani insanları isyana teşvik eden kimsenin kurallarını reddetmek gerekiyor. Allah bunu emrediyor. Reddetmek gerekiyor. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister. Ve şeytan onları saptırıyor. Uzak bir sapıklıkla saptırıyor. Ayetleri anlamadıkları gibi Allah'ın emirlerini de alenen isyanla, değil mi, reddedip insanları kötülüğe çağırıyorlar. İnşallah.
Münafıklar, evet hocam, münafıklar her zaman yenilgiye uğrayanlardır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor inşallah. Çünkü Allah müminleri imtihan etmek için, Müslümanları imtihan etmek için, değil mi, zorlukla denemek için münafıkları mesela kafirlerle işbirliği yaptırıyor. Münafıklar kafirlerle işbirliği yapıyor iman etmeyenlerle. Ve müminlere karşı hareketli birleşiyorlar. Ortak oluyorlar. Ve zahiren kısa bir süre de olsa başarılı gibi gözükebilirler. Bu Müslümanların ve müminlerin imtihanıdır. Ama sonunda tüm münafıklar başarısız olur ve cehenneme atılır. Allah'ın vaadi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar da sonunda hep yenilgiye uğramışlardır. Çünkü menfaat birlikteliği yaşadıkları için birlikte o menfaatlerinin bozulduğu ortamda hemen zaten birbirlerinden ayrılırlar. Yani iman etmeyenlerle olan bağları, kendi aralarındaki bağ gibi gözüken, tabi asla bağ yok. O menfaat birlikteliği hemen çözülür böyle bir ortamda. Dolayısıyla yenilgiye mahkumdurlar münafıklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Hazreti Mehdi aleyhisselamın döneminde de onun cemaatinden münafıkların çıkacağını bildiriyor. Ve bu münafıklar da yenilecekler. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenleri aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar buyuruyor. Yani Hazreti Mehdi cemaatinden ayrılan münafıklara müminler hiçbir şekilde zaten onların gevşekliğe kapılmalarına ya da üzüntüye kapılmalarına hiçbir şekilde böyle bir şeye sebep olmayacak. Bir başka hadis-i şerifi şöyle. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Bakın hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Muhaliflerin, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın karşısına direkt çıkıp onunla mücadele edecek olanlar var birebir, göğüs göğüse. Tabi fikri mücadele bu ama karşısına çıkıp mücadele edenler, onların da zararı olmuyor. Bir de sinsice mücadele edenler olacak Hazreti Mehdi aleyhisselamla. Yani yanındaymış gibi gözüküp, bunları münafık diyoruz işte. Ve bunlar daha sonra çeşitli sebeplerle Allah zaten barındırmıyor, mutlaka ayırıyor. Ayrılanların ona zararı olmaz buyuruyor.
İnşallah.
Kesinlikle zararları olmuyor.
Bu konuda pek çok hadis-i şerif var. Bakın başka bir hadis-i şerifte Allah bu münafıkların ayrılmasını bir hayır olduğunu, bir müminlerin kalitesinin artmasına, saflaşmasına sebep olduğunu. Bakın şu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş bize. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybet-i Numani sayfa 236'da şöyle geçiyor. Eleneceksiniz. Tıpkı altının elendiği gibi ve tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız. Saflaşma var burada, temizlenme var. Kirden, pastan ayıklanma var. Münafıklar böylesine istenmeyen insanlar, yani leş insanlar. Bunların zaten uzak durması lazım. Ve bunlar ayrıldıkça zaten bir ferahlık oluyor, bir genişlik oluyor, bolluk, bereket geliyor.
Evet.
Her şeyde bir açılım oluyor zaten. Yani müminlerin önü açılıyor zaten. İnşallah.
Evet.
Çok
İnşallah.
Güzel oluyor, yani. Hayır oluyor maşallah.
Sürekli fitne çıkartmaya çalışıyor zaten. Mesela evet. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir şey seni ona, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler, yani münafıklar, her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Yani her türlü yanlış söylüyor. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar diye Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yani mesela ne diyorlar? Ağzını açtığı zaman, hava sıcak diyor. Savaşa mı gidilir bu havada diyor. Şimdi çevresindeki bütün müminlere yanlış bir telkinde bulunmaya çalışıyor. Hava sıcak, yani bak ben gidemiyorum. Hani siz de gitmeyin gibi böyle etrafındakilerin şevkini kırmaya yönelik bir sözle söylemde bulunuyor. Şevklendirici değil de şevkini kırmaya. Evimiz açıkta diyor. Yani bak benim diyor eşim var, çocuklarım var, evim var diyor. Ben ona bakmakla daha mesulüm diyor. Hani siz de öyle yapın diyor.
Yani ya da imkanlarım tabii, var diyor. İmkanları kullanayım. Bana izin ver diyor. Aynı
evet.
Şekilde.
Her türlü şekilde ortada, ama tabii bu anlatılan durumlarda, Allah'ın belirttiği durumlarda inşallah savaş hali var. Yani savaşa gidiliyor. Eğer savaş olmazsa binlerce, belki orada müminin hayatı söz konusu aynı zamanda, ki Allah emretmiş mesela cihat o sırada savaşı emrediyor. Üzerlerine savaşı yazıyor Allah. O esnada yani olayların en böyle insana ihtiyaç duyulduğu, en fiziksel çabanın maksimuma çıkması gerektiği anda, savaş esnasında bunları söylüyorlar. Ama değil mi? Sizin de söylediğiniz hadislerde, hadis-i şeriflerde olduğu gibi Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor başka bir hadiste. Ümmetimden bir taife, herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Demek ki özellikle bu ayrı zamanda müminler ordusu, cemaati inşallah önlerinde hiçbir şey duramayacak bir kuvvet Allah'ın evet. izniyle. Ne ayrılan ne eklenen zahiri yani hiçbir şey onları ne durdurabiliyor değil mi? Ne de engelleyebiliyor maşallah.
Çünkü Allah'ın vaadi var. Dinini bütün dinlerin üzerine inşallah tamamlayacağını, hakim kılacağını Allah söz vermiş. Allah vaadinden caymaz inşallah. Allah'ın vaadi haktır. Bakın başka bir hadis-i şerifte yine münafıkların nasıl pislik oldukları şu şekilde ifade edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler ve böylece, bakın burası çok önemli, demirci körüğünün demirinin kirini, pasını giderip attığı gibi demirci körüğündeki işte pisi nasıl atıyorsa, Medine'de pisliği yani habis insanları dışına atacak. Ve o güne kurtuluş günü denecektir diye aktarılmış kaynakta Mace bilinen sahih hadis kaynaklarından biri. Cilt 10 sayfa 331-35. Burada çok detaylı olarak Peygamber Efendimiz tarif etmiş münafıkların ne derece pislik olduklarını. Atılması, uzak durulması, temizlenilmesi gereken pislik olduklarını bu şekilde ifade etmiş.
İstanbul'un sallandığı evet. bir günde olacak bir olay. Yani İstanbul'un sallandığı, Medine'nin sallanmasıyla diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi Medine diye sorduğunuz zaten Konstantin olduğunu bildirmiş inşallah.
Tabii orada sallanma aynı şekilde bir sarsıntı da olmuş oluyor. Yani orada evet. pislikleri atıyor. Yani mümin toplumun içinden münafıklar atılmış oluyor sallantıyla beraber.
O bir gün diye geçiyor. Tabii. De. Yani demek ki İstanbul depremi değil de belki İstanbul'un sallandığı bir depremle aynı günde münafıkların temizlenmesinden bahsediliyor inşallah hadiste. Allah'ın doğrusunu bilir. Yine münafıklarla ilgili Allah Ayet-i Suresi'nde şöyle bildirmiş şeytan Allah'a sığınırım. İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol gösterici ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Bakın bakıyoruz. Mesela ben bu konuda şöyle düşünüyorum diyor. Geçen televizyonda da rastladım. Mesela Kur'an ayetleriyle ilgili hüküm var. Orada çok bilinen tanıdık birisi. Ben o konuya katılmıyorum diyor mesela. Haşa. Yani böyle bir mantık mı olur?
Allah'ın yani, muhkem bir ayeti konusunda.
Evet, Allah'ın bir hükmü var.
Evet.
Ben o konuda öyle düşünmüyorum diyor. Hani bunu tabii kendisi inançsız olsa bunu diyebilir tabii ki de. Hani Müslümanım deyip de bunu denilmesi çok enteresan. Yani normal ateist olur bir insan. Kur'an'ın hiçbir ayetine inanmaz zaten yani. Adam zaten dinsiz. Ona kalkıp da nasıl inanmazsın denilmez. Ama Müslümanım deyip de ben o konuda öyle düşünmüyorum demek çok enteresan olur. Şimdi ve Allah ayette hiçbir bilgisi ve yol gösterici, aydınlatıcı kitabı olmaksızın. Yani tamamen kendi zayıf, küçücük aklıyla karar veriyor böyle bir şeye. Kur'an ayetlerine karşı. Haşa. Mesela yine Maide suresi 104. ayette şeytan anlatsın. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye denildiğinde şöyle bir enteresan bir cevap veriyorlar. Hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse diyor Allah. Yani mesela Kur'an'a gel, peygamberimizin gerçek sünnetini yaşayalım denildiğinde hayır ben böyle öğrenmedim diyor yani. Sen emin misin diyor böyle olduğuna, ben bu şekilde bilmiyorum diyor. Tabii ki eminiz yani Kur'an ayetleriyle bu konunun gerçeği açık. Kur'an'da bu konunun hükmü budur. Mesela peygamberimiz zengin miydi? Tabii ki zengindi. Allah ayette bir fakir iken seni bulup zengin etmedik mi buyuruyor. Allah ayette zengin demiş mesela. Bu ayeti söylendiğinde eğer Birisi kalktı da hayır ben böyle bilmiyorum. Peygamberimiz fakirdi. Dediği anda bu ayetin hükmüne girmiş oluyor. Ona Allah'ın indirdiğine uy denildiğinde diyor Allah. Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, ben ilk başta öğrendiğim şeye, atamdan öğrendiğim şeye iman ederim derler diyor. Allah da ya yanlış biliyorlarsa diyor ayetin devamında veyahut da hidayete ermedilerse veyahut da başka bir şey nedeniyle bilmiyorlarsa. Dolayısıyla biz bir konuyla ilgili ne duyduğumuz, yani Müslümanlar için geçerli tabi. Tabii ki diğer insanlar da inşallah o şekilde olur ama bir Müslümanım diyorsa eğer bir insan, ayeti duyduğu an tamam o konunun hükmü odur demesi gerekiyor. Yani hayır canım ben öyle bilmiyorum, ben öyle öğrenmedim gibi bir açıklama olmaz. Allah zaten ayetlerinde, bakın onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Hatta daha da ileri gidiyorlar. Allah bunu bize emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Araf suresi 28. ayette. Hatta bir şey yapıyorlar mesela. Diyorlar ehli kitapla görüşülmez diyorlar. Ehli kitapla kesinlikle yan yana dahi gelinmez diyorlar. Yani kesinlikle görüşmeyiz diyorlar. Yani bunu nereden çıkardınız dediğinizde biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Yani bizim atalarımız da zaten görüşmüyordu diyorlar. Allah bunu bize emretti. Görüşmemeyi emretti diyorlar. Allah da ayetin devamında Allah çirkin hayasızlıkları emretmez buyuruyor. Yani ehli kitapla peygamberimizin her gün görüştüğü bilinen bir konu zaten yani. Sürekli iç içeler. Peygamberimiz ehli kitap geldiği zaman Yahudilerden mesela cübbesini seriyor altlarına. Buyurun buraya oturun diyor. Ayetlerde Allah onların yemeklerine gidin. Onlar da sizin yemeklerinize gelsinler. Beraber sohbet etmemiz gerektiğini söylüyor ve tek bir Allah inancına davet etmemiz gerektiğini söylüyor Allah. Mesela Hristiyanlardaki tesis inancını yanlış olduğunu, tek bir Allah'a iman etmeleri için bizim Hristiyanlara da Yahudilere de teklifte bulunmamız gerektiğini, hanımlarıyla evlenebileceğimizi belirtiyor Allah yine ayetlerinde. Ya bunlar çok net konularken kalkıp da hayır bu konu böyle değil ondan sonra deyip de kendi kafasına göre bir şey uydurmak ve sonra da daha da ileri gidip müşrik karakteri gösterip Allah bunu bize emretti yani dinen böyledir demek ahirette verilemeyecek bir vebal altına girmektir. O yüzden bir şey söylerken, bir hüküm verirken Allah ayette ne diyor o konuda biz ona bakarız. Yani ne atamıza bakarız, ne falancanın söylediği şeye bakarız. Allah'ın ayeti ve peygamberimizin uygulamasıdır bizim için önemli olan.
Ki Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde benden sonra hadis rivayet edecek olanlar olacaktır. Kur'an'a uyuyorsa alın, uymuyorsa atın diye bizi uyarıyor bu konuda. Evet. Kur'an esastır bu noktada. Bütün müminin hayatını, ahlakını belirleyen yegane kaynaktır. Sünnetle beraber tabii ki. Sünnet de Kur'an'a uygun olması şartıyla tabii ki inşallah.
İnşallah.
Gerçek yani, sünnet olduğu tabii. Oradan çıkıyor zaten.
İnşallah.
Evet, Kur'an çünkü son derece kapsayan her şeyi, son derece yeterli değil mi? Allah'ın gönderdiği her durumumuzu kapsayan bir kitap. Bunu bize Allah Kur'an'da birçok ayette bildiriyor. Mesela şeytan Allah'a sanırım En'am suresi 114. ayette. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Yoksa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Hani bir kısım diyorlar, Kur'an açıklanmak için çok büyük bir ilim gerekir. Hemen herkes anlayamaz. Halbuki Kur'an'ın zaten kendisinin Allah açıklanmış. Yani anlaşılabilmesi daha da kolaylaştırılmış halde indirildiğini söylüyor.
Çok kısa bir not düşeyim Onur Hocam, sonra devam et inşallah. Bazı insanların Kur'an'ı anlayamadığını düşünmenizin sebebi bazı konularda veyahut da birçok konuda bildiği bilgiyle Kur'an'daki o konuyla ilgili hükmün uyuşmaması. Mesela bildiği bir konu oluyor, dinen bu böyledir diyebiliyor. Kur'an'ı açıyor bir bakıyor tam tersi, ha demek ki biz Kur'an'ı anlayamayız diyor. Demek ki Kur'an anlaşılmaz bir kitap diyor haşa. Bunu bize alimler anlatır diyor, ben vazgeçtim diyor okumaktan. Çünkü benim bildiğimin tam tersi yazıyor diyor bu konuda. Yani demek ki biz anlayamayız diyor bu konuyu. Ama öyle değil işte. O Kur'an'da anlatılan şekli bizim için önemli. Bizim önsüz oradan duyduğumuz veyahut da öğrendiğimiz şeyler değil.
Tabii. Mesela size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Her durumu kapsıyor. Başka ayette şeytan Allah'sınız. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Maşallah. Şimdi bu ayetin üzerine değil mi? Hiçbir şeyi noksan bırakmadık diye buyuruyor Rabbimiz. Bunun üzerine değil mi? Şimdi Akın Hocam söylediği gibi bir görüş geldiği zaman ekstra o zaman ayetten çelişmiş oluyor. Demek ki o zaman hakkıyla düşünüp Allah'ın varlığını hakkıyla idrak edip sinirlerinin sinesinin özünde derinlerinde Allah'ın varlığını idrak edip kabul edip imar etmemiş. Dolayısıyla Kur'an'ı da yeteri kadar anlamamış manasına geliyor. Onun için her zaman için çok dikkatli düşünüp Kur'an'daki ayetleri anlamak için dikkatli ve ciddi bir şekilde Allah'a dua ederek yalvara yalvara istemek gerekiyor. O şekilde inşallah ruh halinde olmak gerekiyor.
Samimi olmak gerekiyor kısacası. Evet. Yani insan gerçekten samimiyse Allah yollarını açıyor, doğruyu da gösteriyor. Allah'ı bilmesi, tanıması lazım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği gibi iman hakikatleri burada çok önemli. Allah'ın gücünün gerektiği gibi takdir çok önemli. Allah korkusunun olması beraberinde Allah'a karşı samimiyet, doğruları, gerçek doğruyu arayıp bulmada samimiyet ve inşallah Allah'a kavuşmayı istemek. İnşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Hayırlı akşamlar.